Ayrım 24. Cesur Panep. Christian Jacques. Sayfa 285. 47. Bölüm. Panep bütün yönleri araştırdı. Batıda uzakta büyük bir palmiyenin gölgesine sığınmış bir kulübe. Haritada gösterilen polis noktası uzağından geçeceğiz. Peşimizde birilerinin olduğundan emin misin? Arkamızda düşman bir varlık var. Bir sırtlan ya da başka bir yırtıcı olmasın. Devam edelim. Bilge kadın ile ressam patikaya paralel bir yönde ilerlediler. Panep sık sık dönüp arkayı kolluyordu. Güneş tüm şiddetiyle parlıyordu ama iki yolcu da düzenli bir yürüyüş tutturmuşlar. Acı verici bir susuzluğa kapılmamak için arada sırada birer yudum içer olmuşlardı. İlginç dedi Panep, Kenhir daha anlayışlı davranıp bana silah verilmesine karşı çıkmamalıydı. Bize yolu gösteren o, demek tehlikelerin de farkındaydı. Mezar katibimiz çok şekilci. Umarım haklı çıkarsın Işık, ya gölgeye saklanıp bizi ölüme gönderen hain? Oysa, imkansız. Nasıl böyle emin olabiliyorsun? Çünkü Kenhir ışık taşının nerede gizlendiğini biliyor. Hain olsaydı çoktan ışık taşını çalıp kaçmış olurdu. Işığın söyledikleri Panep'i etkilemekle birlikte tümüyle ikna edememişti. Ya Kenhir çok daha ince bir oyun oynuyor, ışık taşını ele geçirip kaçmadan önce bilge kadından kurtulmak istiyorsa, üstelik ışığı korumak için başka bir zanaatkar görevlendirse Panep'in itiraz edeceğini de biliyordu mezar katibi. Bu nedenle daha başlangıçta bilge kadının manevi oğluna vermişti onu koruma görevini. Tek bir sakıncası vardı bu kararın. Genç devden kurtulmak için çok daha fazla adam gerekecekti. Demek arkalarında birden fazla kişi vardı. Işık ve Panep mezar katibinin harita üzerinde işaretlediği yolun sonuna vardılar. Son polis noktası doğuda bir kum tepesinin arkasındaydı.
Hangi yöne gitmeli?
Bir işaret bekleyelim diye cevap verdi Işık.
Peşimizdekiler yaklaşacak, ortadan kaldırmak istedikleri sensin eminim. Bilge kadın olmazsa köyün hali nice olur, tuzağa düştük.
İşaret görünecek ve bizi kovanlara götürecek.
Önce hayatta kalmamız gerek. Aklımda bir fikir var ama peşimizdekiler kalabalıksa bir işe yaramaz.
Panep kafasından geçenleri açıkladı. Işık onayladı duyduklarını. Yaklaşıyorlar diye mırıldandı. Rüzgar esmediği için avlarının bıraktığı izleri sürmekte hiç güçlük çekmedi Adafi kardeşler. Sırtında ağır yük taşıyanı zaman zaman yumuşak kumlara batmış, sonra daha sert toprağı bulmuştu.
Uzağa mı gidecekler diye endişelendi küçük Adafi, çölden nefret ediyordu. Hızla yaklaşıyoruz diye cevap verdi en büyükleri, yorgun bir av daha az direnir hem.
İşte bu doğru, hemen saldırıp bir an önce vadiye dönelim.
Abini dinle aptal diye araya girdi ortanca.
Ben de düşünmeyi biliyorum. Onları ne kadar çabuk öldürürsek o kadar çabuk zengin oluruz. Üç Libyalı oldukları yerde durdular. Birkaç yüz metre ötede kum tepeciğinin dibinde bir insan şekli vardı. Yaklaşalım mı diye sordu küçük. Büyük Adalfi elindeki orağın kardeşleri de kasap bıçaklarının saplarını sıktılar. Yaklaşalım. Dikkatle çevrelerine bakındılar. Her şey olması gerektiği gibiydi. Kadın dedi ortanca yalanarak.
Önce ben diye itiraz etti küçük. Sakin olun dedi büyük, buraya onları boğazlamaya geldik.
Hayır, önce eğleneceğiz, oldukça çekici görünüyor. Işık yaklaşan üç kardeşi duymamışçasına hareketsizdi. Duruşu büyük Adafi'yi meraklandırdı. Yanında bir koruması olduğunu unutmayın. Peki ama o herif nerede?
Tam arkanda diye açıkladı kumların arasından fırlayan Panep.
Bilge kadını görüp yaklaşacak saldırganların birbirlerinden ayrılmayacaklarını umarak kumların içine gömülmüştü. Küçük Adafi daha neler olduğunu anlamadan Panep'in fırlattığı taş kafasına çarptı, şakak kemiğini dağıttı. Öfkeyle haykıran ortanca genç devin üzerine atıldı. Panep son anda yana çekildi. Yanından geçen Libyalı'nın kolunu kapıp kıvırdı. Ortanca dengesini yitirdi. Bir türlü elinden bırakamadı. Bıçağının üzerine düşüp öldü. Kardeşlerinden daha ağır olan büyük Adafi de atılmıştı. Elindeki orağı kafasının üzerinde çevirerek yaklaşmış, düşmanının gırtlağını kesmeye çalışıyordu. Oysa Panep hızla eğildi, sonra da kafasıyla rakibinin karnına şiddetli bir darbe indirdi. Soluğu kesilen Libyalı yere yıkıldı. Zanaatkarın sırtına vurduğu tekmeye de engel olamadı. Büyük Adafi dehşet içinde doğrulup kaçmaya çalıştı. Dev adamın yumruğu ensesine indi ve Adafilerin sonuncusu kardeşlerinin hemen yanına yıkıldı. "Onları sadece bayıltmak istemiştim," diye itiraf etti Panep ışığa. "Ama bu Libyalıların kemikleri çok zayıf. Bu herifleri kimse özlemeyecek. Hiç olmazsa çakallara ve akbabalara ziyafet olurlar." Bilge kadın gözlerini göğe çevirdi. İşte işaret. Sarı göğüslü, gri sırtlı, uzun kuyruklu bir kuş güneye doğru uçuyordu. "Bal mumu arayıcısı," diye açıkladı bilge kadın. "Bize doğru yönü gösteriyor. Tarihli bal üreticileri bu kuşun peşine takılıp arı kovanı bile bulur." Yaşlı Boti bir kaba oturttuğu mumlarla bir ağaç kütüğünün üzerine yerleştirilmiş, bataklık sazlarından yapılmış kovanlarından birini tütsülemeye girişmişti ki patikadan yaklaşan Panebi ve bilge kadını gördü. Arılarını ona bunca iyilik yapan böceklerini öyle severdi ki genellikle sokulma korkusu duymadan rahatça dolaşırdı kovanların arasında. Oysa sabahtan beri çok gergindi arılar. Bu yüzden daha dikkatli olmaya, balı almak için kovanı dumanlamaya karar vermişti. Şimdi anlıyordu işte arıların sinirlenme nedenini. Gelen sadece o dev olsa çoktan zavallıların koruyucusu Tanrı Amon'a son duasını yapardı Boti. Yüzü ışıltılı kadının varlığı az da olsa rahatlatıyordu yaşlı arıcıyı. Mumları söndürdü, çevresinde endişeli arıları olduğu halde son bir siper gibi kovanlarının önünde dikildi. "Kimsiniz?"
"Ben hakikat meydanının bilge kadınıyım, yanımdaki de bir zanaatkar."
Demek gerçekten de var hakikat meydanı." Boti bir adım geriledi. Karşısındaki kadın söylentilere göre herhangi bir iblisi yerin altına sokacak derecede güçlü bir büyücü değil miydi?
"Daha fazla yaklaşmayın yoksa arılarım saldırır."
"Düşmanca bir niyetimiz yok."
"Yanınızdaki dev, omzunda ne var?"
"Sizinle paylaşmaya hazır olduğumuz bir torba erzak ile su kırbaları."
"Burada her şeyim var."
"Hakikat meydanındaysa yok, bal sıkıntısı çekiyoruz. Hastalarım ile yaralıları tedavi edebilmek için bala ihtiyacım var."
"Üretimimin tümü devlete ait, size tek bir gram bile veremem."
Panep torbayla kırbaları yere bıraktı. "Hiç istisna yapmaz mısın?" diye sordu.
"Hemen hemen hiç, acil haller dışında."
"Biz de acil bir durumdan söz ediyorduk," dedi bilge kadın tatlılıkla.
"Ama bu pek yasal değil."
Işık elbisesinin cebinden küçük bir külçe çıkarıp güneşte ışıldattı.
"Arılarınızın altınına karşı hakikat meydanınınki."
Dokunabilir miyim?"
Botin'in kuşkuları hemen dağıldı, elindeki gerçek altındı.
10 büyük kavanoz yeterli olur mu?"
12 dedi Panep, arıcı başını salladı. "Balı görmek istiyorum," dedi Işık.
"Yoksa kuşkulanıyor musunuz?" diye diklendi Boti.
"Bana bal, arı sütü, polen ve cerahatlerin tedavisi için de kovan sıvası lazım. Bütün bunlar bulunur mu sizde?"
"Beni ne sandınız? Kimse arıların hazinesini benim kadar bilemez."
Arıcı boşuna övünmüyordu. Kovan zenginliklerinden hiçbiri kaçmazdı gözünden. Özenle kapatılıp etiketlenmiş kavanozlarda sakladığı maddeleri teker teker gösterdi bilge kadına.
"Devlet neden hakikat meydanına bal vermiyor?"
"Savaş ekonomisi," diye açıkladı Işık. "Firavun Amenmes her şeyden önce askerlerini düşünüyor."
"Bana verdiğiniz bu külçe gerçekten de köyünüzden mi gelme?"
"Sırlarımızı açıklayamayız," dedi bilge kadın.
sevgili arılarımın getirdiği altın tozunu toplama mutluluğuna eriştim. Burada onlarla yalnız hayatımdan memnunum. Hırslardan ve çekişmelerden uzağım. Karşılaştığım tek insanlar ürünümü almaya gelen polisler. Onlarla da bir iki kelimeden fazla konuşmuyoruz. Uzun zamandır bu kadar çok konuşmamıştım. Boti eski bir kovanı açtı, içinden uzun boyunlu küçük bir sürahi çıkardı. İşte eserim, bunu kimseye göstermemeye kararlıydım. Ama hakikat meydanının bilge kadını olduğunuza göre... Göreceksiniz, çok işinize yarayacak. Bunlarla çok ciddi hastalıkları iyileştireceksiniz.
Böyle bir armağana nasıl teşekkür etmeli?
Bana bir servet verdiniz. Sizi tanımak ve sizden yayılan ışığı görmeme fırsat tanıdınız. Daha ne isteyeyim?
Bir an için yardımcılara katılmak ve köyün hemen dışına yerleşmek geçti arıcının içinden. Ama mesleğini ve arıların dilini öğrendiği yer burasıydı. Çölün yakıcı ıssızlığı. Sevgilileri Mısır'ın en iyi balını burada yapıyorlardı.
48. Bölüm. Seti yavaş yavaş iyileşiyordu ama Kraliçe Tausert ile baş danışman baya bıraktığı devlet işlerini ele almak için en ufak bir arzu yoktu içinde. Yine de firavun oydu ve ne büyük eş ne de baş danışman iki ülkenin efendisinin resmi onayı olmaksızın ülkenin geleceğini etkileyecek bir karar alamazlardı. Hator tapınağındaki uzun konukluğu sırasında meditasyonun tadını almıştı Seti. Bu nedenle şafak töreninden sonra Amon tapınağında uzun zaman geçiriyordu. Armağanların geri dönüşünü, rahiplerin tanrısal enerjiyle kutsanan yiyecekleri alıp bir bölümünü kendilerine ayırdıktan sonra kalanları başkentin tapınaklarında çalışan çeşitli meslek erbabına dağıtmalarını izliyordu. Firavun sık sık Ptah'ın baş rahibiyle yiyordu öğle yemeğini. Yemek sırasında tanrıların oturdukları evlerin doğması için gücünü zanaatkarların yüreklerine ve ellerine gönderen kelamı ve kelamla yaratılışı konuşuyorlardı. Seti artık bakanlar ve saray görevlileriyle görüşmüyordu. Elçileri kabul etmek kraliçeye kalmıştı. Tausert elçilere ticari ilişkilerin eskisi gibi süreceğini söylüyordu genellikle. Öğleden sonra ara sıra da olsa görüştüğü tek yönetici olan bayın hazırladığı belgeleri incelemek için 2 saat kadar çalışma odasında kalıyordu Seti. Elindeki ilk papirüs genel seferberlik ve kuzey ordularının hareketiyle ilgili ayrıntılı bir plandı.
''Beni dinlemeyi kabul ediyor musunuz Haşmet Mehapları?'' diye sordu başdanışman. ''Yine savaştan mı bahsedeceksin?''
''Göreviniz Tebi ve yukarı Mısır'ı yeniden ele geçirmek değil mi?''
''Her gün Perramesu'daki tapınağına gidip Amon'a dua ediyorum. O bana hiç düşmanca esinler vermiyor.''
''İç savaş beni de titretiyor Haşmet Mehapları. Elinizdeki planda iç savaşı önleyerek her Mısırlının arzusu olan bütünlüğü yeniden sağlamak üstünlüğüne sahip bu yüzden.''
''Bütünüyle General Mehi'ye dayanan bir plan bana kalırsa.''
''Doğru Haşmet Mehapları ama generalin bize bağlılığından kuşku duymuyorum. Kaldı ki bağlılığını birçok kez kanıtladı.''
''Haklı olduğunu kabul ederim bay ama generalin Amenmes tarafından yönlendirilebileceğini unutuyor gibisin.''
''Nasıl Haşmet Mehapları?''
''Amenmes'in generalin ona sadece görünüşte bağlı olduğunu anladığını düşünelim. Planının uygulanmasını bekleyecek, generali ortadan kaldırdıktan sonra Teb birliklerine bir tuzaktan habersiz olan ordumuzu yok etme emri verecek. Tam bir katliam, tam bir yenilgi. Ülke için düşlediğin kader bu mu?''
''Tabii ki hayır Haşmet Mehapları. Ama Amenmes'in bu kadar kurnaz davranabileceğine ihtimal veriyor musunuz?''
''Düşmanı küçük görmek bağışlanamayacak bir hata olur. Oğlum eğer böylesi bir maceraya atılmışsa kendinde önder nitelikleri görüyor demektir. Eğer yanılmıyorsa bizimle nasıl savaşması gerektiğini de biliyor olmalı. Senin planını uygulamak baş danışman, ölümcül bir tuzağa düşmek olmaz mı?''
Hükümdarın düşüncesi baş danışmanın karşı çıkamayacağı kadar açıktı. ''Beni aydınlattığınız için teşekkür ederim Haşmet Mehapları. Peki bu yüzden askeri müdahaleyi tümüyle durdurmamız mı gerekiyor?''
''Kuşkusuz evet.''
Böylece Amenmes'i kazandığına ve yukarı Mısır'a hakim olduğuna inandırıyorsunuz.
Kendine gereğinden fazla güvenerek saldırıya geçecek. Böylelikle de tanrıların öfkesini çekecek. Onlar başkaldırısını benden çok daha iyi cezalandırır.
Bilge kadın köye döner dönmez hastalarının başına koşmuş, hiçbirinin durumunun ağırlaşmadığını görüp rahatlamıştı. Botti'nin balı sayesinde hepsinin tam olarak iyileşeceğinden emin gerekli tedaviye girişmişti. Panebe gelince mezar katibinin elinden kurtulamadı.
''Bir olay oldu mu?''
''Neden ilgileniyorsunuz?'' Kenner'in kaşları çatıldı.
''Yoksa bal alabilmek için zavallı Botti'nin kafasını mı kırdın?''
O açıdan size anlatılacak önemli bir şey olmadı. Arıcı yardıma hazırdı.
Eğer o değilse canını kim sıktı?
Tahmin edemiyor musunuz? Yaşlı katip fırçasını bıraktı. Genç devin gözlerinin içine baktı.
Beni sinirlendiren davranışların başında iki yüzlülük gelir. Beni suçlamak için bir nedenin varsa sözü hiç dolaştırmadan yüzüme söyle.
Panebin yüzü kıpkırmızı oldu.
Muhtemelen Libyalı üç haydunun saldırısına uğradık.
Bala giden yolun tehlikeli olduğunu söylemiştim sana.
Nereye gittiğimizi biliyormuş gibi peşimize düştüler.
Mezar katibinin yüzü karardı.
Yoksa bilge kadın ile seni tuzağa gönderdiğimi söylemeye mi cüret ediyorsun? Bir an için bile olsa böylesi bir cinayeti aklımdan geçirdiğimi söylemeye cüret mi ediyorsun?
Yaşlı katibin öfkesi onu en az 20 yıl gençleştirmişti.
Doğru, sizden kuşkulandım. Kuşkulanmak için sağlam nedenlerim de vardı.
Hangi nedenler Panep?
Bir sürü rastlantı ve bana silah vermemekteki ısrarınız.
Bunun hem senin hem de hakikat meydanının iyiliği için olduğunu hala anlayamadın mı? Yaşlı bir adam olabilirim, doğru. Ama hala bastonumla seni yere serecek güç var bu titrek kollarda.
Tehdit dolu bakışlarla yerinden doğruldu.
Bana saldırırsanız kendimi korurum. Böylesi bir tehlikeye atılmayın.
Mezar katibi genç devin uyarısını hafife almadı.
Bir alçak değilsen eğer Panep, düşüncelerinin sonuna kadar git ve karşındaki katili öldür.
Dev adam yumruklarını sıktı.
Vur diye ısrar etti mezar katibi. Hainlerin en iğrenci olduğuma göre neden vurmuyorsun?
Panep gözlerini ondan ayırmayan Kenhir'e yaklaştı.
Tamam, masumsunuz, emin olmam gerekiyordu. Fikrini neden değiştirdin?
Bakışınızdaki kararlılık yüzünden, bilge kadını ölümcül bir tuzağa gönderecek katilin bakışı değildi gördüğüm.
Beni kandırmayı başardıysanız Kenhir, yine yolunuzun üzerinde olacağım. Üstelik o zaman size hiç fırsat tanımam.
Serketa köylü kadın giysileri çıkardı, kaba bir peruk altında sakladığı saçlarını omuzlarına döktü. Sonra banyo odasına geçti, hizmetkarlarının onu yıkamalarını, vücudunu kokularla ovmalarını istedi. Daha giyinmeye fırsat bulamadan vücuduna yapışacak dar bir elbise seçerken kocasının odaya girdiğini gördü. ''Çık buradan!'' diye buyurdu general hizmetkara. Serketa bir şalla göğüslerini örter gibi yaptı.
Ne yazık ki sana müjdeli haberler veremiyorum sevgilim. Bugün üçüncü kez buluşma yerine gittim.
Gelen giden olmadı.
O salak Libyalılar gelmeyecek. Bir çöl devriyesi patikanın hemen yanında üç ceset buldu.
Üçü de diye şaşırdı Serketa. Oysa güçlü kuvvetli adamlardı hepsi de. Hiç olmasa görevlerini kısmen de olsa yerine getirebildiler mi?
Bilge kadın ile Panep köye döndü. Dev adamın omzunda ağır bir torba varmış.
Tek başına üç saldırganın hakkından geldi diye mırıldandı Meyin'in karısı iştahlı bir sesle. Emrimizde olmaması ne yazık. Belki hala bir umut vardır.
Bana kalırsa bilge kadın büyüsünü Panep'in gücüyle birleştirdi. O üç salak kendilerini gereğinden de güçlü görmüş olmalı.
Serketa generalin yanağını okşadı.
Can sıkıcı bir başarısızlık ama senin daha önemli endişelerin var, öyle değil mi?
Üstüne bastın tatlım.
Yoksa Amenmes senden kuşkulanıyor mu?
Hayır, o maymun iştahlıya güvenemeyen benim.
Seni uyarmıştım. Onda önder nitelikleri yok. Yoksa babasından bağışlanmasını mı istiyor?
Eğer yalnızlığa daha fazla dalarsa onu da isteyebilir. Son danışmanlarını da uzaklaştırdı yanından beni de.
Bundan böyle onunla görüşmek için önceden izin almalıymışım. Amenmes tek başına karar vermek, iktidarını paylaşmamak istiyor. Teb birliklerini kuzeye saldırtacak kadar çıldırırsa nasıl vazgeçireceğim onu?
İtaat etmemek sonun olur ama kimsenin yükselmemizi önlemesine izin veremem. Bu Amenmes de olsa.
Yoksa bir firavuna saldırmayı mı göze alacaksın tatlım?
Yakında herkes Seti'nin tek yasal firavun olduğunu kabul etmek zorunda kalacak sevgilim.
Güneş batmak üzereyken hububat silosunun dibinde kazanacağından emin oldu. Bir güneş yarışması düzenleyen oğlunu almaya gitti Panep. Dev adamı gören çocuklar en kısa yoldan eve varmak için kaçtılar. Aperti de onu babasının öfkesinden kurtaracak, anne hoşgörüsüne sığınabilmek umuduyla tabanları yağladı. Oysa Panep oğluna yeni bir ders vermekte kararlıydı. Ne var ki batıdaki en yüksek tepenin üzerinde parlayan tuhaf bir ışık çekti dikkatini. Ateş. Panep gömütlükten geçti, alevlerin lacivert göğe yükseldiği yere doğru tırmandı. Böyle bir yerde kimse ateş yakamazdı. Bir iki yumurcağı daha evlerine kovalamak zorunda kalacağından emindi dev ressam. Gölgelerin arasından tıknaz, sakallı, kalın kaşları ve gür saçlarıyla aslana benzeyen bir maske takmış bir adam fırladı.
''Ben yol gösterici Besim'' dedi. Sonra dilini çıkarıp güçlü bir kahkaha patlattı. ''Beni izleyecek kadar cesur musun?''
Hızlı adımlarla geçide giden patikaya yöneldi Bes. Dev adam bir an bile tereddüt etmedi, peşinden seyirtti.
24. ayrımın sonu. Sayfa 296.